Ayrım 5, sayfa 73. Bir ışıkta sen yak. Demokrat Parti iktidarının son yıllarında muhalefetin sindirilmesi için alınan önlemlerle ve bağımlı olduklarından kuşku duyulmayan hakim ve savcılar eliyle yaratılan antidemokratik ortamda, onurlu aydınlarımız yazdıkları makaleler ve verdikleri konferanslarda milletlerin zulme karşı direnme hakları olduğunu cesaretle dile getiriyorlardı. O günleri bile arar hale geldik. Türk vatandaşları anayasal ve yasal haklarının bu derecede rafa kaldırıldığı bir devri hiçbir zaman yaşamadı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu iddia edebilen, kendini özgür bir ülkenin özgür vatandaşı olduğunu hisseden kimse kalmadı. Bu ortamı yaratanlarla demokratik tüm haklarını kullanarak mücadele etmeyenler, kendilerini Atatürkçü demokrat gibi sıfatlarla tanımlamaya devam ederlerse sadece gülünç olacaklardır. Bu karanlığa ışık tutanlar ve ne yapılması gerektiğini vurgulayanlar giderek çoğalıyor. İşte bunlardan birkaç örnek. Cüneyt Ülsever Ergenekon davasına bakış açım başlıklı makalesinde ilginç belirlemelerde bulunuyor. Hürriyet Gazetesi 28 Ağustos 2008. Dava büyük çapta dışarıdan yönlendirilmektedir. Yurt dışında bazı örgütler muhteşem bir arşiv tutmuşlar, şimdi bu arşivi taşeronlar üzerinden servis ediyorlar. Sadece Haham Tuncay Güney'in maceralarını okumak ne demek istediğime büyük ışık tutacaktır. Davada esas hedef adı geçen kişiler değil, TSK'nın denetim altına alınmasıdır. Davanın siyasi hedefleri arasında demokrasi yoktur, yeniden kurgulanan Türkiye vardır. Bu arada, 1. Yerli unsurlar davaya istedikleri eklemeleri yaparak muhalifleri sindirmeye çalışmaktadır. 2. Dava ile ilgili ilgisiz yalan gerçek belgeleri yandaş medyaya sızdırarak savcılık makamı suç işlemektedir. Bu bilgileri kullanan hükümet yalakası medya da bu suça ortak olmaktadır. Sanırım dava ek tazminat davaları da doğuracaktır. En deneyimli devlet adamımız Süleyman Demirel'in görüşleri ise şöyle. Ergenekon davası Türkiye'de büyük bir belirsizlik meydana getirmiştir. Suç nedir? Bu suç nerede işlenmiştir? Bundan kim zarar görmüştür? Bu suçun suçluları ile irtibatı nedir? Eğer iddianamede zikredilen herkes telefon konuşmalarına atıfta bulunulan herkes suçlu ise o zaman Türkiye'de devlet ve toplum suçludur. Bir belirsizlik, bir şaşkınlık meydana getirilmiştir. Buradaki mesele çok rastlanmamış bir olaydır. Hür ve serbest bir ortamda eğer siz her hareketinizin takip edildiği, her hareketinizin kayda alındığı gibi bir şeye rıza gösterirseniz hem de paniğe kapılırsanız o toplum hür ve serbest olmaktan çıkmış demektir. Tercüman Gazetesi 28 Ağustos 2008. Bunlar da deneyimli 3 hukukçunun görüşleri. Profesör Doktor Adem Sözüer, ceza hukukçusu. Yapılan tüm dinlemeler dosyaya konur diye bir kural yoktur. Bu dinlemeler ayıklanır suçun delili olabilecekler konulur. Delil olmayacak suçlamayla konuyla ilgisi olmayanlar konulamaz, ayıklanır dava dosyasına dahi giremez. Sadece dava konusuyla ilgili olanlar dava dosyasına girer. Eğer kanundaki telefon dinleme kurallarına aykırılık olursa kişinin daha sonra devletten tazminat talep etme hakkı vardır. Devlet de bu hukuka aykırı işlemi yapan görevliden ödediği tazminatı talep eder. Turgut Kazan, eski İstanbul Bara Başkanı. Suç konusuyla ilgili olmayan hiçbir dinleme iddianameye konulamaz. İddianame savcının hatıra defteri değildir. İnsanın özel yaşamı, eşi, arkadaşı, sevgilisiyle ilgili değerlendirmeleri, görüşleri, anlatımları iddianameye ya da eklerine koymak kesinlikle yasaya aykırıdır. Suçun adı da görevi kötüye kullanmaktır. Uğur Poyraz, ceza avukatı. Bu durum özel hayatın gizliliğine saldırı niteliğindedir. Kişilerin suça konu olmayan eylemleri, sözleri eğer dosya içine bir delilmiş gibi konulursa, kişi hakkında mahkeme üzerinde olumlu ya da olumsuz bir kanaat yaratma amacı güdülüyor diye düşünürüm. Eğer toplumda çok saygın olarak tanınan bir kişi bir telefon konuşmasında pek hoş olmayan, küfürlü bir konuşma tarzı içindeyse, bunu delil olmadığı halde, eylemle ilgili olmadığı halde dosyaya koymak suretiyle, bakın sizin çok saygın bildiğiniz adam aslında hiç öyle değil demeye çalışıyor olabilirsiniz. Asıl üzüntü yaratan durum, başta Adalet Bakanı olmak üzere hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin bunca hukuksuzluğa göz yumup gereğini yapmamaları. Ne demiş atalarımız? Et kokarsa tuzlanır, tuz kokarsa çare ne? Akıl için yol 1. Çok önemli davaların savcılığını da yapmış olan deneyimli hukukçu Profesör Doktor Çetin Yetkin, Ergenekon iddianamesini şöyle değerlendiriyor. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Dergisi Eylül 2008. Dünya hukuk tarihine geçecek olan bu iddianame gerçekten ilginç. Artık kamuoyunca iyice bilinen yönlerini bir yana bırakıyorum. Buna karşılık bir soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen savcıların hukuki durumları üzerinde durmak istiyorum. 1. Bir cumhuriyet savcısı bir suç işlendiği kanısına ya da şüphesine bile varırsa hemen gereğini yapmak, olayı soruşturmak ve gerekiyorsa kamu davası açmak zorundadır. Bu onun görevidir. Bu görevini yerine getirmezse, yerine göre görevi safsaklamak veya görevi kötüye kullanmak suçlarını işlemiş olur. Bu savcılar örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ağar'a rüşvet verdiğini, Deniz Baykal'ın da rüşvet aldığını iddianame geçirmişlerdir. Bu durumda yapmaları gereken şey derhal gerekli soruşturmayı yapmak, fezleke düzenleyerek ikisinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvurmaktır. Bunu yapmamışlardır. Bir takım sanatçıların işkenceci olduklarına bu savcılar kendileri iddianamede yer vermişlerdir. İşkence yapmak ağır bir suçtur. Üstelik bu sanatçıların dokunulmazlıkları da yok. Bu savcılar bu konuda da bir şey yapmamışlardır. Benzer ama haklarında hiçbir işlem yapılmayan suçlamalar çok sayıdadır. Bunlar hakkında bir işlem yapılmaması her bir olay için ayrı ayrı suç oluşturur. 2. Bir kimsenin üzerine işlemediği bir suç atmak suçtur. Bir iddianamede işlendiği öne sürülen suç ya da suçlar, bunları kimin ya da kimlerin işlediği, haklarındaki deliller gösterilir. İddianamede sanık olarak gösterilmeyen, başka deyişle de iddianamede belirtilen suçların faili olarak sanık durumunda olmayan kişilerin, yani dava konusu olayla ilgisiz kişilerin eylem suçmuş gibi anılması, ama haklarında hiçbir soruşturma açılmaması, aynı zamanda o savcıların bu eylemleri suç olarak görmedikleri anlamına gelir ki, bu şekilde o kişileri karalamaları iftira suçunu oluşturur. 3. İddianamede sanık olarak gösterilen kişilerin dava konusu eylemlerle hiç ilgisi olmayan ve özel yaşamlarını ifşa edecek bilgilere, örneğin karı koca arasındaki telefon konuşmalarına, cinsel ilişki fotoğraflarına yer verilmesi özel yaşamın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur ki iddianamede bunun örnekleri çok sayıdadır. 4. Hele sanık bile olmayan kişiler için aynı tutuma iddianame ve eklerinde başvurulmuş olması daha vahim ve suç oluşturan bir davranıştır. 5. İşlendiği iddia edilen suçun temel delili olarak gösterilen el bombalarının imha edilmesi düpedüz yasaya aykırıdır. Bu delillerin karartılması demektir. 6. Emekli albay Erdal Sarı Zeybek'in çağrılıp da sözlü olarak dinlendikten sonra Sarı Zeybek'in beyanına göre katip yemeğe gitmiş, ifadenizi tutanağa geçirmeye gerek yok denilerek ifadesinin alınmaması yasaya aykırıdır. Sanık durumunda komutanların lehine ifade verdiğini söyleyen bu albayın böylece ifadesinin alınmadan gönderilmesi sanık lehine olan bir delilin yok sayılmasıdır. 7. Gizli tanığın kimliğini açıklayan yazışmaların dosyaya olduğu gibi konulması, bu yazışmaların da basında yer almasıyla bu gizli tanığın kimliğinin bir de fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıkması, bu savcılar için ayrı bir suçtur. 8. Her şeyin ötesinde devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gizli belgelerin, devlet görevlilerinin özlük ve sicil dosyalarının, MIT raporlarının bir klasör halinde iddianameye eklenmesi ve böylece dünya aleme açıklanması çok ciddi bir suçtur. Bu savcılar devletimizi yıpratacak böyle bir şeyi neden yapmışlardır? Üstelik bu gizli ve açıklanmaları sakıncalı olan belgelerin sanıklarla da hiçbir ilgisi yoktur. Bu davranışlarının nedenini yargı mercileri önünde açıklamak zorundadırlar. Unutmamak gerekir ki savcıların suç işleme ayrıcalıkları yoktur. Bu açıdan altı çizilecek daha çok şey var ama şunu da belirtmek gerek. 2500 sayfalık bir iddianame, bilmem şu kadar 100 klasör belge ki bu belge denen şeylerin hiç olmasa bir bölümünün ne olduklarına yukarıda değinmiş bulunuyorum. Demek her bir belge duruşma sırasında okunup sanık ve avukatına, ayrıca savcıya buna karşı ne diyeceği sorulacak olduğu için tahliye istemlerini, sanıkların sorgularını, tanıkların dinlenmelerini ve benzerlerini bir yana bıraksak bile duruşmaların yıllarca süreceği anlamına gelmektedir. Bu ise beraat kararı ancak son hükümle birlikte verilebileceği için haksız olarak suçlanmış olan sanıkların yıllarca sanık olarak kalmaları, beraat etmek ve dolayısıyla da haksız tevkif nedeniyle tazminat isteme haklarından yoksun bırakılmaları demektir. Kamer Genç'in deyişiyle iddianamenin eklerinde bir İstanbul telefon rehberi bulunmayan dosyanın bu kadar ilgisiz telefon konuşmaları, ilgisiz yazışmalarla bu duruma getirilmiş olması, davanın sürüncemede kalmasının istendiğinden kuşku duyulmasına yol açmaktadır. Yanıtlanması gereken bir soruda İstanbul'da o kadar çok deneyimli Cumhuriyet savcıları varken bu üç savcıya bu soruşturmanın neden verildiğidir. Adalet Bakanları suçluları koruyamaz. Danıştay saldırısının yapılmasından kısa bir süre sonra o günlerde Başbakan Yardımcısı olan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin sürprizlere hazır olun demişti. Biz hukukçular için en büyük sürpriz kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgulara ve sahte olduğu daha önce kanıtlanmış belgelere dayanarak anayasamızda güvenceye alınmış özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü de içe sayılarak düzenlenmiş 3 savcının imzasını taşıyan Ergenekon adıyla anılan iddianame oldu. Son günlerdeki her yazımda bu iddianame ile savcıların Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden suçlar işlediklerini kanıtlamaya çalışıyorum. TCK'nın 204. maddesinde sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bugünlerde hukukçular arasında en çok tartışılan konu, sahte olduğu aşikar şekilde ortada olan veya sahteliği kanıtlanmış belgelere dayanarak kamu davası açan savcıların, görevi kötüye kullanmak suçunu mu, resmi belgede sahtecilik suçunu mu işlemiş sayılacakları hususudur. Ergenekon iddianamesine konan çok gizli ibareli 2 Şubat 1993 tarihli Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Başbakanlığa gönderilen Uğur Mumcu'yu öldürmek amacıyla ABD Haber Alma Servisi CIA denetiminde İsrail kontrolünde 6 kişilik özel timin botla Türkiye'ye giriş yaptıklarına dair belge hakkında BİT müsteşarlığı, Ergenekon iddianamesi düzenlenmeden 9 Mayıs 2008 tarihinde Ergenekon savcılarına yazdığı yazıda sahte olan bu belgenin hedef saptırmak amacıyla düzenlenmiş dezenformasyon çalışması olduğu, belgenin sahte olduğunu daha önce Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na bildirdikleri gibi ayrıca suç duyurusunda da bulunduklarını belirtmesine rağmen bu sahte belge iddianameye konulmuştur. İddianame ekinde daha önce medyaya servis yapılan ve Fethullah Gülen'e yakınlığı herkesçe bilinen televizyonlarda defalarca okunan Garzan Eyaleti Komutanlığı imzalı Doğu Perinçek'e hitaben yazılmış, öncelikle parti önderliğimizin size karşı duyduğu güvenin içtenliğini iletmek isteriz diye başlayan ve bundan sonraki dönemlerde de partimiz sizinle sırt sırta çalışmaktan şeref duyacaktır. Partimiz adına çalışmalarınıza başarılar diler, saygılarımızı sunarız, devrimci selamlar diye biten bir belge var. Doğu Perinçek 23 Mart 2008 tarihinde yapılan sorgusunda bu belgeyle ilgili olarak 1998 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandım. Bu belgenin düzmece olduğu adli ekspertiz raporlarıyla saptandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi belgenin sahte olduğunu belirterek hakkımda aklama da kararı verdi. Bu belgeyi düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulundum. Kendileri hapis cezasıyla cezalandırıldılar demesine rağmen hiçbir araştırma yapılmadan gerçek bir belgeymiş gibi suç delili olarak gösterilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun savcı ve hakimler hakkında soruşturma yapılmasını Adalet Bakanı'nın iznine tabi kılması, keyfi uygulamalara da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Aşikar şekilde suç işleyen savcı ve hakimleri himaye etmeye çalışmak, benzer suçları işlemeye devam etmelerini kolaylaştırmak demektir. Adalet Bakanı'na suçun işlenmesine yardım eden kişilere ilişkin TCK'nın 39. maddesini bir daha okumasını öneriyorum. Benim hiçbir zaman güvenemeyeceğim hakim ve savcılar, görevleriyle ilgili olarak kendileri suç işledikleri halde, Adalet Bakanı izin vermediği için haklarında soruşturma yapılamayan hakim ve savcılardır. Bunların iktidarın değişmesinden ödleri kopar ve güdümlü olmaya en yatkın kişilerdir. Ergenekon iddianamesini hukukçularımızın bazılarından daha güzel değerlendiren kişiler de var. Bedri Baykam Cumhuriyet Gazetesi'nde 19 Ağustos 2008 tarihinde yazdığı yazıda Mahiye Morgül'ün bir eğitimci gözüyle Ergenekon iddianamesi başlıklı yazısına değinmiş. İşte bu muhteşem yazıdan bir bölüm. Bu iddianame ile toplumsal tarihsel belleğimizde kaos yaratılmaktadır. İddianamenin bizzat kendisi bir tür zihinsel kaos yaratma silahıdır. Sadece tutuklananlar değil, toplum olarak hepimiz aynı zihinsel saldırı altındayız. Bu iddianamede bütünsel olan hiçbir şey yok. Paragraflar arasında bile bağlantı yoktur. Parçalar orada burada uçuşuyor. Yani bütün iddialar beyni dağıtmak üzere kurgulanmış. İddianamedeki tutarsızlıklara düzgün bir mantıkla cevap vermek mümkün değildir. Parçaları asla diğeriyle yan yana gelmeyecek bir puzzle konulmuştur. Önümüze ve acaba düzeltmeyi başarır mıyım diye oynadıkça zihinde yaptığı tahribat derinleşecektir. Bence bu bozuk puzzle aylarca sürdürülerek en zihni açık insanların bile bundan zarar görmesi bu iddianamenin arkasındaki güçlerin isteğidir. Hedefleri ne olup bittiğini anlamakta zorlanan bir toplum yaratmak. Gözaltıların perde arkası. İlhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, Doğu Perinçek ve arkadaşları 21 Mart 2008 günü gözaltına alınınca telefonlarım hiç susmadı. Bana sorulan tek şey şu: bu gözaltıların gerçek nedeni nedir? Bir takiye üstadı olan Fethullah Gülen'in tasarladığı anayasamıza aykırı düzeni kurmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda peşinden sürüklediği insanlara yaptığı tavsiye ve telkinlerden bazıları. Toprağa tohum atmak vazifemiz. Ben meseleyi istiare yoluyla anlatıyorum. Siz tohum ve toprak ve güneşi içtimai platformlarda değerlendirin. Dengeli bir hizmeteri söyleyeceği şeyleri hemen söylemez. O bilir ki söylenmesi gereken her şeyi şimdi söylerse kendisine hayat hakkı tanımayanlar çıkabilir. Bugün devrin gerektirdiği şartlar ve hizmetin stratejisi açısından bir yanağına vurana öbür yanağını çevir, karşılık verme, sokağa dökülme diyorsak, ileride inşallah Muhammed-i Zemin tam oturacak ve renk bütün renklere hakim olacaktır. Denge gözetilmediğinde hezimet ve mahlubiyetin kaçınılmaz olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi sadece ihanettir. Bugün bu sahip olduğumuz bütün müesseseler bir dönemde yokluğun bağrına atılan bir küçük çekirdekten meydana gelmiş devasa bir ağaca benzetilebilir. Demokratik sistemin nimetlerinden istifade ederek üzerimize düşen, düştüğü halde yıllarca ihmal edilmiş vazifeleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Adliyede, mülkiyede veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına o ünitelerde garantimizdir. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. Hala bu sistem devam ediyor. İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız olsun, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur bu. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme. Erken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa, dünya Cezayir'deki gibi başlarını ezer. Zayiata meydan verilmemeli. Başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek, böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki, geriye adım atmayalım. Anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekmeden her adım erken, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekinceye kadar her adım erken sayılır. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayınız. Çok iyi planlayacak, ona göre yürüyeceksiniz. Müdafaa-i Hukuk gazetesinin 19 Mayıs 2000 tarihli sayısında çözümü yayınlanan ve kasetle belgelenen talimatında Fethullah Gülen şöyle diyor: İcabında mahkemelerin altını üstüne getireceksin, avucuna alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki sen 1000 vereceksin, geriye belki biri dönecek. Bu dershanelerde müsait destekleriz. 1 milyar vereceksiniz, 10 milyonluk tazminat davası alacaksınız. Yani önemli olan mahkum ettirmektir. Avukat tutacaksınız, hakim kiralayacaksınız. Olan bitenlerden rahatsızlık duyan hakim ve savcı arkadaşlarımın yıllardır bana aktardıkları bilgilere göre AKP 2002 yılında tek başına iktidara geldiğinden beri önem verdikleri bazı yerlerde Fethullahçıların hakim kiralama için girişimde bulunmalarına bile gerek kalmamıştır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gerekli özeni göstermemesi sonucu polisteki Fethullahçı örgütlenmenin benzeri özellikle İstanbul, Ankara ve Van'da tamamlanmak üzeredir. Bunları bilmeyenler Şemdinli iddianamesini de Ergenekon yaygarasını da son gözaltıları ve sonrasında olacakları da doğru bir şekilde değerlendiremezler. Tutuklamalar hukuku askıya alma aracı yapılmamalıdır. Ergenekon iddianamesinin 2500 sayfayı bulması ve bu iddianameye çoğu sanıkların işlediği iddia edilen suçlarla hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce klasörlük belge eklenmesinin davayı uzatmak, tahliye ve beraat kararlarını geciktirmek amacıyla yapıldığına ilişkin iddialar inandırıcılık kazanmaya başlayınca ağızdan ağıza fıkralar da dolaşmaya başladı. İşte Melih Aşık'ın gündeme getirdiği bu fıkralardan bir tanesi, Milliyet Gazetesi 10 Eylül 2008. Ormanın sevimli yaratığı tavşan kardeş büyük bir süratle kaçarken bir ağacın üzerinden onu izleyen maymun sormuş. Nereye böyle son sürat tavşan kardeş? Filleri yakalayıp hapse atıyorlarmış, o yüzden kaçıyorum. Sana ne bundan, sen fil değilsin ki. İyi de fil olmadığını kanıtlaman için aylar geçiyormuş. Aslında işin şakaya gelir tarafı kalmadı. Ergenekon sanıklarının tutuklanmaları ve aylar geçmesine rağmen tahliye edilmemeleri karşısında Süheyl Batum ve Ali Sirme'nin yaptığı değerlendirmeler yalnız hukukçularımızın ve aydınlarımızın değil, tüm vatandaşlarımızın üzerinde düşünmesi gereken tarihi birer belgesel niteliğinde olduğundan aşağıya tam metinlerini alıyorum. 1- Deniz Fener hakkında Almanya'da dava açılınca ve o soruşturmada adı geçenler hakkındaki suçlamalar burada gazetelerde yayımlanınca, üstelik suçlamalar Kanal 7'ye ve doğrudan başbakana kadar uzanınca başbakan çok sinirlendi. Daha kesinleşmemiş bir dava nedeniyle kişileri neden karalıyorsunuz? Neden Rütük Başkanı'nı daha karar kesinleşmeden suçlu ilan ediyorsunuz diye çok kızdı. Oysa Ergenekon davası için hepsi de ne diyordu? Bizler insanları yargılayabilirsiniz, suçları varsa cezalandırabilirsiniz ama özgürlükleri ihlal edemezsiniz. Özel telefon görüşmelerini dinleyemezsiniz, iddianamelerde özel görüşmelere yer veremezsiniz ya da kişilerin suçları kesinleşmeden belli gazetelerde iktidara bağlı yayın kuruluşlarında insanları peşinen suçlu ilan edemezsiniz dediğimizde başbakan gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyenler bunu söylüyor diyordu. Liberal aydınlar da aynı şeyleri tekrar diyordu. Hukuk, masumiyet karinesi, hiçbir ilke, hiçbir kural tanımadan. Demek ki böyle yapmamak gerekirmiş. Demek ki biz haklıymışız. Demek ki başbakan bunu bilirmiş de bilmezden gelirmiş. Aydın Doğan buna karşı haklı olarak isyan etti. Başbakan medyayı tehdit ediyor. Daha önce de baskı yapıyorlardı ama bu seferki tüm ölçüleri aştı. Bu demokrasi değil, diktatörlük görüntüsüdür dedi. Demek ki iktidar baskı yapıyormuş. Medyanın çoğunluğu iktidara bağlıymış. Evet, çok doğru. 2006'da da öyleydi, seçimler öncesinde de. Bizler o sırada medyanın %90'ının doğrudan ya da korku, baskı yoluyla iktidara bağlı olduğu bir rejim demokrasi değildir diyorduk. Televizyonlarda iktidar temsilcileriyle beyin yıkanan programları yapılıyor, böyle seçim de olmaz, demokrasi de ya da basın özgürlüğü kalmadı diyorduk. Görüldü ki haklıymışız. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim ve ileride yine ne kadar haklı olduğumuzu göreceksiniz. Ergenekon soruşturmasındaki bazı işlemler, tutuklama kararları AİHM'ye götürülünce neler çıkacak? Göreceksiniz, isterse bugün yargıçlar uymasın, liberal aydınlar ve iktidar gazetecileri de görmezden gelsin. Bakın, mahkeme tutukluluk koşulları süresiyle ilgili olarak Mansur 1995, Yağcı ve Sargın kararlarında 1995 ne diyor? Bunlar daha ilk kararlar ve bu kararlardan daha birçok örnek var. Bir sanığın yargılama sırasındaki tutukluluk halinin makul süreyi aşmaması her şeyden önce ulusal yargı makamlarının görevidir. Bu nedenle ulusal yargı makamları bir kişiyi özgürlüğünden mahrum ederken ya da tutukluluk halinin kaldırılması talebi hakkında karar verirken bu tutukluluk halini haklı gösterecek, kamu yararına dayanan bir zorunluluğun var olup olmadığı hususunu ortaya çıkaracak tüm koşulları değerlendirmek zorundadırlar. Tutuklu kişinin bir suç işlemiş olduğuna ilişkin makul şüphenin, haklı kuşkuların varlığı, o kişinin tutuklanmasının onsuz olmaz koşuludur. Ancak bu koşul belli bir süreden sonra tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda kaçma tehlikesinin varlığını ya da tutukluluğun devamının gerekli olup olmadığını açıkça ortaya koyan, yeterli derecede ek delil ve unsurların da göz önüne alınması zorunludur. Aynı şekilde genel olarak tutuklama için bazı delil ve ipuçlarının varlığı gerekli ve yeterli bir unsur olarak kabul edilebilirse de tek başlarına tutukluluğun devamını aklı göstermek için yeterli değildir. Olayda ise ağır ceza mahkemesi tutukluluk halinin devamına yönelik kararlarında tutuklamanın sürdürülmesinin neden zorunlu olduğuna ilişkin nedenler izah edilmeksizin her zaman aynı kalıplaşmış ifadeler kullanmıştır. Bunları okuduktan sonra haklarında iddianame düzenlenmeden 13 ay tutuklu kalanları düşünün. İlgili mahkemeler tarafından verilen tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarına ve gerekçelerine bir bakın. Ama lütfen bakın, görmezden gelmeyin. Yani başbakan gibi, liberal aydınlar gibi olmayın. Süheyl Batum, Hukuk Başbakan İçinde Gerekliymiş, Vatan Gazetesi 11 Eylül 2008. 2. Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Kandıra Ceza ve Tutuk Evi'nde tutuklu bulunan emekli orgeneraller Şener Er Uygur ile Hurşit Tolon'u ziyaret etmesi ve Genelkurmay internet sitesinde bu ziyaretin TSK adına yapıldığının açıklanmasının tartışmaya yol açmasında şaşacak bir yön yok. Ergenekon operasyonunun Fısıltı Gazetesi, dezenformasyon kaynakları ve bir kısım medyanın işbirliğiyle yürütülüş şekli, bu girişimin hedefleri arasında tüm AKP muhaliflerinin yanı sıra TSK'nın da bulunduğunu göstermektedir. Bu hususu açıklıkla belirtirken bir noktaya da özenle dikkat çekmek isterim. Burada Ergenekon operasyonunun yürütülüş biçiminden söz ediyorum. Ergenekon iddianamesinin içeriğinden değil. Lafı uzatmadan ziyarete gelelim. Bu ziyaret TSK'nın iki emekli komutanı ile dayanışma içinde olduğunu göstermesi açısından son derece yararlı, yararlının da ötesinde gereklidir. Hiç kimse mugalata yapmasın. Böyle bir ziyaretin yargıya müdahale anlamı taşımadığı açıktır. Nitekim TSK'nın internet sitesinde bu husus vurgulanmıştır. İki masum kişinin onlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek için ziyaret edilmesinin yargıya müdahale ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Unutmayalım, kesinleşmiş yargı kararı aksine bir hüküm içermediği sürece herkes masumdur, tutuklular da. Aksini iddia etmek bir önlem olan tutuklama kurumunun yargısız infaza çevrilmesi anlamını taşır. Şu anda Ergenekon davasından tutuklu bulunan kişilerin durumu da budur. Ne yazık ki Türkiye'de bazı çevreler masumiyet karinesini tersine çevirmişler ve tutuklanma ile birlikte suçluluğun esas olduğu gibi yanlış yargıyı benimsemişlerdir. Ergenekon operasyonunda bu davranış hukuk devletinin temellerine dinamit koyacak boyutlara varmış bulunmaktadır. Bu satırları iki askeri dönemde 12 Mart, 12 Eylül 4 yıla yakın bir süre 44 ay tutuklu olarak geçirmiş ama hiçbir suçtan suçlu bulunmamış bir kişi olarak yazıyorum. Barış Derneği davasında hiçbir mahkumiyet almadan 38 ay tutuklu kaldım. Zaten savcının isnat ettiği fiilden suçlu bulunsaydım ve istediği cezaya çarptırılmış olsaydım infaz yasası dolayısıyla 38 ay 20 gün yatacaktım. Suçlu bulunmadığım halde 20 gün eksiğiyle bu süreyi hapiste geçirdim. Bunu yaşamış bir insan olarak benden yargıya olan güvenimin tam olduğunu söylememi beklemek, dangalaklığımın ilanını istemek kadar abestir. Tutuklanma koşulları kanunda belirtilmiş bir önlem olmasına karşın uygulamada bir tür yargısız infaz şeklini almış bulunmaktadır. Tutuklama nedenleri arasında suçun ağır cezalık olması koşulu da vardır. Ama bu tek başına yeterli bir koşul değildir. Bunun yanı sıra delillerin karartılması, sanığın kaçma kuşkusunun olması da gerekmektedir. Tutukluluk kurumunun bugünkü uygulamasını değiştirmeden hukuk devletini oluşturmanın olanağı yoktur. Tutukluluk kurumu her an tartışmaya açık olmalıdır. Çünkü adil bir yargı sonunda kişi beraat etse bile uzun süre tutuklu kalmış olması yüzünden adalet yine zedelenmiş olacaktır. Türkiye'de maalesef savcılar suçun ağır cezalık olması durumunda otomatikman tutuklama talebinde bulunmakta ve yaygın uygulamaya göre yine maalesef yargıçlar da bu talebi diğer ülke yargıçlarından daha kolay kabul etmektedirler. Şener Er Uygur ile Hurşit Tolon yargı sonunda beraat ederlerse ne olacak? Kim çıkıp da bu olasılığın olmadığını söyleyebilir? Böyle bir iddia her şeyden önce yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına inanmamanın kanıtıdır. Eğer her tutuklananın suçlu olduğu gibi bir kural varsa, o zaman yargı sürecinin sürmesine ne gerek var ki? Tutuklama kararını veren mahkeme dava hakkındaki kararı da birlikte veriversin, olup bitsin. Er Uygur ve Tolon'un kaçmaları veya devletin elinde olan delilleri karartmaları olasılığı da yok denecek kadar azdır. Bunun aksini söylemek, bu devlet acizdir abicim demekle eş anlamlıdır. Genelkurmay'ın iki tutuklu orgenerale ziyaretini tartışanlar, ondan önce bu tutukluluk kararını tartışmalıydılar. Ben iki askeri dönemde hiçbir hüküm giymeden nahak yere hapis yatmış biri olarak Er Uygur ve Tolon'un tutukluluklarından azap duyuyorum. Bu durumdan azap duymayanlarınsa vicdanlarının sağır, bilinçlerinin kör olduğunu düşünüyorum. Ali Sirmen, Tutuk Evi Ziyareti, Cumhuriyet Gazetesi, 5 Eylül 2008.